Ayrım 29.
İttihatçılar etki etmeseydi yahut Hasan İzzet Paşa İstanbul'dan korkmayarak İttihatçı Murahas'ın orduya burnunu sokmasını önleseydi, bu yanlış yapılmamış olacaktı. Hasan İzzet Paşa sorumluluk yüklenecek çapta bir insan değildi. Disiplinden, düzenden yana olmakla birlikte idareci değildi. Haklı haksız komutanları incitir, başarısızlığa neden olurdu. Çok pasif düşünceli oluşu yüzünden galip durumda iken kötü bir havada geri çekilme emri vererek askerin maneviyatını altüst etmiştir. Sonuçta Hasan İzzet Paşa iyi bir ordu komutanı değildi ve ordu komutanı olamazdı demek haksızlık sayılmasa gerek. 3. Ordu Komutanı Hasan İzzet Paşa ile 9. Kolordu Komutanı Ahmet Fevzi Paşa arasında geçmişte yaşanmış sıkıntılardan bir başka örnek daha. Kurmay Yarbay Şerif İl'den 9. Kolordu Kurmay Başkanı. Köprüköy Harbi başlamadan önce 9. Kolordu Kurmay Heyeti Erzurum'da yerleşik durumdaydı. Yorucu mesaisine karşılık zahmetini hafifletecek unsurlara sahipti. Üyeleri kendi evlerinde oturuyorlardı. Çoğunun aileleri yanlarındaydı. Seferberlik üzerine kolordu ve kurmay heyetine gelen subaylar da içten bir aile çevresinin sıcaklığına kavuşunca yabancılık çekmemişler, konuk olmanın rahatsızlığını duymamışlardı. Ordu kurmay heyeti ise çevreye yabancı, görev yerlerine yabancı ve kendi başkanlarına yabancıydılar. Eğer Hasan İzzet Paşa'nın soylu ve babaca tutum ve davranışları olmasa bu mutsuz yabancılar çok sıkıntı çeker, halleri yaman olurdu. Ordu kurmay heyeti ve komutanı Erzurum'un vali konağına yerleşmişlerdi. Biz 9. Kolordu kurmay heyeti kendi dairemizde oturuyorduk. Ordu kurmay subayları kendi aralarında oda paylaşamayınca bize, astlarına sataşırlardı. Biz fazla odamız yok dedik mi akşama Hasan İzzet Paşa'nın imzasıyla bir ultimatom gelirdi. 9. Kolordu komutanı Ahmet Fevzi Paşa bugün saat 5'e kadar filan yeri boşalttıracak, filana teslim edecek. Gerek ordu kurmay heyeti, gerek 2. Nizamiye süvari tümeni ve daha sonra kale komutanlığının istekleri dolayısıyla ordu komutanlığından yazılan ve gönderilen bu tür sert emirler Hasan İzzet Paşa ile Ahmet Fevzi Paşa'nın arasını açıyordu. Ve bu üzücü durumun zararını biz çekiyorduk. Bir gün Hasan İzzet Paşa 9. Kolordu 83. Alay Komutanı Ziya Yergök Bey'e 45 gün hapis cezası vermiş. Fakat kolordu komutanı Ahmet Fevzi Paşa bu cezayı affetmiştir. Hasan İzzet Paşa aşırı bir sinirlilikle eski görüşünde direnince iki komutan arasında ceza yetkisi ve yargılama düzeni söz konusu oldu. Gerçi sonuç olarak Ziya Bey'in hapsine olanak kalmadıysa da bu tartışma aynı yüce amaca değişik iki yolla giden namuslu, onurlu ve fedakar iki komutanın duygusal bağlarını sarstı. Bundan sonra Hasan İzzet Paşa'nın her emri Ahmet Fevzi Paşa'ya bir serzeniş ve Ahmet Fevzi Paşa'nın her önerisi Hasan İzzet Paşa'ya bir itiraz anlamına geldi. Sorun ise pek basitti. Hasan İzzet Paşa bizzat Balkan Savaşı'nda kolorduya komuta etmiş ve subaylar hakkında da herkes gibi acı bir fikir edinmişti. Bu nedenle şimdi Balkan rezaleti gibi bir felaketin yenilenmesine meydan vermemek için af, insaf tanımayan şiddetli bir ordu komutanı olmuştu. Ahmet Fevzi Paşa ise her şeyden önce seven ve acıyan bir baba yaratılışındadır. Adaletsizlikten ve düzensizlikten çok korkar. Pek iyi tanıdığı bölgenin cesur ve fedakar çocukların olan subaylarını çok sever. Hasan İzzet Paşa'nın 1914 savaşında üstlendiği görev ve yaptığı işler incelendiği zaman onun kişilere bir makine kadar değer verdiği, emrindeki personeli iş birimiyle ölçüp değerlendirdiği görülür. Oysa ki Ahmet Fevzi Paşa'nın gözünde insanlar ancak erdemleriyle ölçülürler. Hasan İzzet Paşa'dan korkan çok, hoşlanan azdı. Ahmet Fevzi Paşa ise çok sevilir fakat az korkulur bir komutandı. Ve her ikisinin erişmek istedikleri amaç aynı yükseklikteydi. Ahmet Fevzi Paşa'nın incelik duygusuyla Hasan İzzet Paşa'nın sert karakterini benliğinde hapsederek bu iki erdemin yerine göre birini, yerine göre de öbürünü bir kalem ve bir kılıç kullanır gibi kullanan bir kişi vardı. 11. Kolordu Komutanı Galip Paşa. Meşrutiyet öncesinde Koçanik'te toplanan Arnavutlara dert anlatan Galip Paşa, Kumanova'da Vardar ordusunu hazırladığı onurlu günün öbür kolordulara mensup birliklerin tembelliği yüzünden karardığını, acı bir umutsuzlukla gördüğü günden beri Türk ordusuna artık seni yönetmeyi öğrendim demişti. Binbaşı Ziya Yergök, 9. Kolordu 83. Alay Komutanı. 3. Ordu Komutanı Hasan İzzet Paşa orduyu tanımadığı için suçluyu suçsuzu ayırmaksızın herkese çok acı ve ağır davranıyor, birçok kimselerin kalbini kırıyordu. Kolordu ve tümen komutanları bile yaka silkiyorlardı. Zamanlı zamansız birliklere o kadar sık uğrar ve subayları haşlardı ki herkes yaka silkmiş, harp çıktığı zaman adeta sevinmişti. Dokuzuncu Kolordu Komutanı Ahmet Fevzi Paşa'nın emekli edilmesiyle neticelenen geri çekilme, bölgenin büyük bir kısmını halkıyla beraber Rus işgaline terk etmek ve Ermeni zulmüne maruz bırakmak anlamındadır aynı zamanda. Halkın güveninin yitirilmesi öne alınamayan fenalıklara yol açacağı gibi askerlerin dağılma ihtimaline de sebep olacaktır. Üstelik Erzurum Kalesi Komutanı Alman Posselt'in bugünlerde yazıp İstanbul'daki Alman heyeti başkanı General Liman von Sanders'e gönderdiği rapor Erzurum'da da durumun çok kritik olduğunu göstermektedir. Posselt'e göre kalede içler acısı bir haldedir ve bir an önce önlem alınmazsa Erzurum'un savunulmasına ciddi bir katkısı olamayacaktır. Genelkurmay Atase Başkanlığı 6 Kasım ile 21 Kasım 1914 tarihleri arasında yapılan Köprüköy ve Azap muharebeleri amaç ve sonuçları yönünden incelendiğinde birbirinin devamı olduğu görülür. Bu muharebelerin sonuçları Türk ordusu yönünden çok üzücü olmuştur. 3. Ordu Komutanı'nın lüzumundan fazla çekingen kalması nedeniyle büyük bir fırsat kaçırılmıştı. Komutanlar için düşmanı küçümsememek bir muharebe kuralıdır, ancak düşmanı olduğundan fazla görmek de doğru değildir. Pek kıymetli 2 haftalık bir zamanda pek çok Türk evladı kaybedilmiş, askerin morali sarsılmış, komuta kademeleri arasında bir itimatsızlık meydana gelmiş ve kıtalar yorgun ve bitkin bir hale getirilmiştir. 21 Kasım gecesi yapılan geri çekilmede pek çok askerin canı pahasına düşmandan kurtarılan Türk topraklarının bir kısmı tekrar geri verilmiştir. Kolordular yaptıkları intikalde çok perişan bir hale gelmişlerdi. Kıtaların muharebe güçleri geçici de olsa büyük ölçüde kırılmıştı. Ordu komutanı Hasan İzzet Paşa çekilme kararında çok acele davranmıştı. Kıtalara yeterli hazırlık yapma olanağı bırakılmamıştı. Ruslar bu çekilmeyi ve ordunun durumunu öğrenerek 22 Kasım günü taarruza geçebilselerdi, 3. Ordu için önlenmesi güç büyük bir facia meydana gelebilirdi. Oysa 21 Kasım günü cephede hiçbir tehlike yoktu. Alınan bilgilere göre Ruslar mevzilerini tahkim ediyorlardı ve taarruz edeceklerine dair bir belirti de mevcut değildi. Buna rağmen çekilme için o kadar acele edilmişti ki emirler karanlıkta verilmiş, kıtalar izleyecekleri yolu dahi bulamamışlardı. Gündüzden itibaren yağan yağmur araziyi ve yolları bataklık haline getirmiş, 21 Kasım akşamı başlayan kar yağışı fırtına ile birlikte tipi haline almış ve sabaha dek devam etmişti. Önceden hiç hazırlık yapmadan çok ağır hava koşulları altında yapılan bu geri çekilme orduyu yorgun düşürmüş, moralmen yıkmış, teşkilat düzenini bozmuş ve çok sayıda silah ve malzeme kaybına neden olmuştu. Başta kolordu komutanları olmak üzere bütün subaylar bu duruma çok üzülmüşler, emir ve komuta kademelerinde huzursuzluk ve güvensizlik başlamıştı. Kolordu komutanları ile ordu komutanları arasında düşünce ayrılıkları belirmiş ve hatta bu sürtüşmeler sonunda 9. Kolordu komutanı Ahmet Fevzi Paşa emekli edilmişti. Bütün bunlarla ortaya çıkan genel kanaat ordunun değil, ordu komutanının başarısız olduğudur. Genelkurmay Atase Başkanlığı. Belirtmek gerekir ki 3. Ordu Komutanı'nın Hasan İzzet Paşa, haleti ruhiyesinde isteksizlik, çekingenlik, düşmanın kuvvet ve hareketleri hakkında sürekli şüphe ve tereddüt bulunmaktadır ki bu durum sonuç üzerinde büyük bir etkiye sahip olmuştur. Sonuç olarak bu muharebelerde Köprüköy ve Azap, subayların ve erlerin üstün gayret ve feragatlerine karşı muharebenin sevk ve idaresine görev alan en üst kademedeki komutanların bir kısmının isteksiz kalmaları ve isabetli kararlar alamamaları sebebiyle arzulanan sonuç alınamamış ve büyük bir fırsat kaçırılmıştır. Yavuz Özdemir, günümüz yazarlarından. Başkomutanlık vekaletinin kendisinden başarılı ve ileri harekat beklediği 3. Ordu'nun geri çekilmesi, başkumandanlık vekaletine bir emri vaki olmuş ve hiç iyi karşılanmamıştır. Rusların cephede panik ve cephe gerisinde Batum ve çevresinde isyan tehlikesiyle baş başa kaldıkları bu dönemde 3. Ordu bu durumdan istifade edememiştir. Zafer düşmanından bir dakika daha fazla dayanabilenindir. Eğer ordunun geri çekildiği o gece biraz daha dayanılmış olsaydı Sarıkamış hadisesi meydana gelmemiş olacaktı. Kafkas cephesi askeri öneminin yanında harekat alanının demografik ve etnik yapısı itibariyle ve tarafların besledikleri siyasi emeller bakımından da oldukça siyasi önem arz eden bir cephedir. Son derece büyük emellerin çarpıştığı Kafkas cephesinde Türk tarafının karşılaştığı ilk önemli sorun Rus ilerlemeleri karşısında 3. Ordu Komutanlığı'nın Pasinler ve çevresinin boşaltılması kararı olmuştur ki bu milletin orduya beslediği sevgiyi ve güveni sarsacak, verdiği desteği sona erdirecek bir yığın risk ve olumsuzlukları ihtiva ediyordu. Siyasi anlamda ikinci mesele ise 3. Ordu'da bulunan Ermeni subay ve erlerin firar ederek Ruslara katılmaları ve bir kısım Ermenilerin bölgede çetecilik faaliyetlerine girişmeleri olmuştur. Mesela 1 Aralık 1914 günü Van valisinin istekleri ve bölgede Ermenilerin isyan çıkartabilecekleri hususunu dikkate alan başkumandanlık vekaleti, 3. Ordu Kumandanlığından bu bölgeye kuvvet sevk edilmesini istemiştir. Bu muharebelerde 3. Ordu kayıpları şöyledir. Subay, şehit 69, yaralı 158, esir 1, firar 4, donuk yok, idam yok. Er, şehit 1914, yaralı 6012, esir 3069, firar 2792, donuk 10, idam 3. Hayvan, şehit 1970, yaralı 50. Ayrıca 5 subay kaybolmuş, yaklaşık 10 bin ihtiyat süvari eri de bölgeye dağılmış, köylerine gitmiştir. Kayıp hayvan sayısı 29'dur. 2 Ermeni subayı da firar etmiştir. Rusların toplam kaybı ise 15-20 bin civarındadır. Kurmay Binbaşı Ali İhsan Saviz, Genelkurmay Harekat Şube Müdür Yardımcısı. Kafkas cephesinde 1914 Kasım ayındaki muharebelerden ne kazandık? 1914 Kasım ayının başından beri Kafkas cephesinde Ruslarla hemen her gün çarpışmalar, muharebeler vuku bulmuştu. Rus kumandanları zayıf oldukları zaman bizim kuvvetlerimizi oyalamak ve kendilerini tehlikeye koymadan muntazam bir surette geri çekilmek maharetini göstermişlerdi. Düşmana ehemmiyetli zayiat dahi verdirilememişti. Bilakis biz elimizdeki cephaneyi ve yiyeceği sarf ederek güç bir duruma düşmüştük. Şiddetli soğuklar iyi giyinmemiş olan erlerimizi ve subaylarımızı sarsmıştı. Bütün bu ahval Ermenileri şımartmış ve Ermeni isyanının bir an evvel başlamasını körüklemişti. Kuvvetli bir düşmana karşı muvaffakiyetli ve devamlı bir taarruz için ordunun arkasında muntazam bir demiryolu şebekesine, kuvvetli menzil teşkillerine lüzum bulunduğu layıkıyla takdir olunmuyordu. Esasen seferberlik başlamazdan evvel de Erzurum, Erzincan, Trabzon, Bayburt, Gümüşhane, Van, Bitlis, Muş gibi kasabalarda büyük erzak stokları, cephane depoları vücuda getirilememişti. Seferberlikten sonra toplanan birlikler adeta günü gününe yaşayacak bir iaşe durumunda bulunuyorlardı. Biz de büyük kuvvetlerle muvaffakiyetli bir taarruz için esaslı hazırlıklar yapmak lüzumu henüz yeter derecede takdir olunmamıştı. İş başına geçen yeni neslin genç kumandanları da bazı defalar orta çağ kumanda usulünü tatbikiye kalkışıyorlardı. Bizim acele harbe girmemizle müttefiklerimiz ne kazandılar? Bizim acele harbe girmemizden müttefiklerimiz dahi hiçbir şey kazanamadılar. Çünkü harbe girmezden evvel karşımızda tuttuğumuz Rus ve İngiliz kuvvetlerinden daha fazla bir kuvveti üzerimize çekememiştik. Alman ve Avusturya şark cephesinde yine Rus taarruzları eskisi gibi devam ediyordu. Biz acele harbe girmek ile yalnız Almanya'dan borç para almak meselesini tahakkuk ettirebilmiştik. Memleketimizdeki Almanlar Türkiye'nin harbe girmesiyle Avrupa'daki Alman Doğu cephesine göze çarpar bir yardım yapılmadığını gördükçe hiddetlerinden köpürüyorlardı. Fakat Karadeniz'de üstünlük kuvvetli olarak temin edilmedikçe ve menzil hizmetleri ıslah olunmadıkça bu nevi hareketlerin çılgınca ve neticesi felakete varacak teşebbüslerden ibaret kalacağını düşünmüyorlardı. Hayal sükutuna uğrayanlar yalnız Almanlar değildi. Turan yolunu açmak isteyen idealistler de hayal sükutuna uğramışlardı. Kendi kuvvetlerimizi dev aynasında görenler, askeri muvaffakiyetlerin dayandığı temelleri layıkıyla görüp takdir edemeyenler, Kafkas cephesindeki muvaffakiyetsizlikleri sadece kumandanların beceriksizliklerine ve korkaklıklarına mal ediyorlardı. Kumandanları değiştirmek belki lüzumlu olabilirdi fakat yerlerine konacak şahsiyetler eskilerinden daha muktedir olmazlarsa, gelen giden aratırsa bu değişiklikten hiçbir fayda hasıl olamazdı. Sadece genç ve cesur olmak mutlaka muktedir olmayı icap ettirmezdi. Çete muharebelerinde gençliğin cesur olmanın faydası vardır. Fakat muntazam bir harpte yalnız hesapsız cesaret göstermek cahilane cüretlerden başka bir şey olamaz. Alptekin Müderrisoğlu günümüz yazarlarından. İstanbul'daki Tanin gazetesinin bugünkü 24 Kasım 1914 baş yazısında yine cihat ele alınıyordu. İngiltere ve İslam dünyası başlığı altındaki yazı şöyle başlıyordu. İngiltere'nin İslam dünyasına karşı işlediği cinayetler o kadar büyüktür ki genel savaşa bizim de katılmamız her düşmandan çok onun üstünde etkisini gösterecektir. Fakat İngiltere bilmelidir ki Osmanlı askerlerinin attığı her top İslam ufuklarında yankılandıkça, yıllardır çekilen işkencelerin uyandırdığı öç alma ateşleriyle tutuşan kalpler her şeyi göze alarak, son zulümleri, son işkenceleri kabul ederek, yalnızca Allah'ın yardımına sığınıp zalimler üstüne yürüyecekler, silah bulamasalar bile düşmanı elleriyle parçalayacaklardır. Birçok subayın yanı sıra bölgenin valileri, yerel yöneticileri, çeşitli iddiatçı siyasiler ve teşkilatı mahsusa yetkilileri de kendi açılarından 3. Ordu'nun geri çekilmesini içlerine sindirememişlerdir. Erzurum valisi Tahsin, Van valisi Cevdet ve Trabzon valisi Cemal Azmi Beyler, 3. Ordu komutanı Hasan İzzet Paşa'nın komutanlıktan alınmasını ve bölgedeki kuvvetlerin daha da arttırılmasını talep etmektedirler. Enver Paşa'ya çektikleri şifreli telgraflarda büyük rütbeli komutanların işe yaramadığını, subayların büyük kısmının taarruzdan yana olduklarını, cesur komutanların işe ele alması halinde Rusların zayıf kuvvetlerine mağlup edilerek Kafkasya'nın ele geçirileceğini ileri sürmektedirler. Kurmay Binbaşı Kazım Karabekir, Genelkurmay İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı. Muhtelif tarihlerde Talat Bey vasıtasıyla veya doğrudan doğruya Enver Paşa'ya bu hususta bazı vali ve cemiyet ileri gelenlerinin baskılar yaptığını işittim. Yine bazı sefirlerimizin de özellikle Almanlar Paris'e yaklaştığı zaman bizi savaşa teşvik ettikleri yayıldı. Bunların aynen ortaya çıkarılması ve tarihe tevdi edilmesi zamanı çoktan gelmiştir. Kafkas cephesinin tecrübeli kolordu kumandanlarından Ahmet Fevzi, 9. kolordu komutanı ve Ziya Paşaları, 10. kolordu komutanı, savaş aleyhtarı diyerek emekliye sevk ettiren ve ordunun bir an evvel Kafkasya'yı işgal etmesi hakkında her tarafa mektuplar yazan Bahattin Şakir Bey'in raporlarından da ibret alınacak hayli dersler olsa gerektir. Çünkü her savaşta bir takım çetecilerin askeri durumları kavrayamadığından şunu yaparım, bunu yaparım diye merkezi ifade ettikleri ve birçok değerli kumandanı lekeleyerek emekliye sevk edilmelerini ve böylece ordunun dahi felaketine oldukları bizde görülmüş şeylerdendir. Bir başarı olunca onu kendi hesaplarına kaydetmek, bir felaket olunca da gerilerde yağmacılığa ve rahata konmak bu çetecilerin öteden biri yaptıkları fenalıklardandır. Bahattin Şakir Bey'in çeteleri de bundan başkasını yapmış olmadılar. Bütün bu teşvikler ve karışıklıklar neticesinde 3. Ordu'nun gerçek durumunun tespit edilmesi amacıyla Genelkurmay 2. Başkanı Kurmay Albay Hafız Hakkı Bey'in Erzurum'a gönderilmesine karar verilir. Ve Hafız Hakkı Bey 25 Kasım 1914 günü Mecidiye Kuru Vazörü ile İstanbul'dan Trabzon'a hareket eder. Kurmay Binbaşı Ali İhsan Sabiz, Genelkurmay Harekat Şube Müdür Yardımcısı. Enver Paşa Hafız Hakkı Bey'in Erzurum'a gönderilmesi gerekçesini kendi Harekat Şubesi Müdürü Binbaşı Ali İhsan Sabis Bey'e şöyle izah etmektedir. Erzurum Valisi Tahsin ve Umumi Merkez'den Teşkilat-ı Mahsusa Reisi Bahattin Şakir Beylerin yazdıklarına göre zabitan taarruz fikrindeymişler, büyük kumandanlar işe yaramazlarmış. Cesur kumandanlar işi ele alırsa Kafkasya'nın işgali mümkün olurmuş. Van Valisi Cevdet ve Trabzon Valisi Cemal Azmi Beylerden de bu yolda şifreler yağıyormuş. Onlar da kuvvet istiyorlarmış. İşte Hafız Hakkı Bey'i acele göndermekliğimin sebebi budur. Hafız Hakkı Bey şu veya bu kararını buraya yazacak elbette biz de düşüneceğiz. Kurmay Yarbay Hafız Hakkı Bey 1908 ihtilali ile ön plana çıkan Jön Türk subayların en önde gelen gençlerindendir. İhtilal sonrasında İttihat ve Terakki Partisi'nin de askeri liderlerinden biri olmuş, Balkan Harbi'nde ordunun içine düştüğü perişanlığa ek olarak halkın yaşadığı sıkıntıları da çok yakından gözlemleme imkanı bulmuştur. Harp sonrasında kaleme aldığı ve düşman ayakları altında kalan mevlul ve sitemkar bizleri bekleyen kız kardeşlerimizin ruhlarına ithaf ettiği Bozgun isimli kitabının ilk satırları belki bütün bir ulusun trajedisini de yansıtmaktadır. Rumeli'nin ortasında, Perister dağlarının yalçın eteklerinde çağlayanlar, ormanlar, bahçeler, yeşillikler içinde, bugün düşman ayakları altında sevimli bir Türk kenti, Manastır var. Orada beyaz bir caminin ince beyaz minaresinin dibinde, dallarına sarı güller sarılmış küçük bir selvinin gölgesinde, 20 yıl önce biricik kardeşimi gömdüğüm, sarı saçlarını, ela gözlerini, uçuk yüzünü, narin zayıf endamını bir daha görmemek üzere, kara topraklara bıraktığım zaman gözümün önünde dünya zindan kesilmişti. Sevgili bir kardeşin ölümü, kalbimde bütün insanlar için sızlayan bir yumuşaklık, fakat ölüme karşı ateşli bir düşmanlık uyandırmıştı. Bugün Manastır'ın Orizar Ovası'nda, geçitlerinde, Pirlepe Dağları'nda kardeşim kadar sevdiğim nice canlar yatıyor. Kumanova Tepelerinde, Kosova Ovası'nda, Serez'in altın topraklarında yatan yüz binlerce kardeş ve kız kardeşlerimizin ruhları görevini yapamayarak bozguna kapılıp o canını kutsal toprakları düşmanlara bırakan orduya bezgin ve acılı gözlerle bakıyor. Ortaköy, İstanbul, 28 Ekim 1913. Kurmay Binbaşı Hafız Hakkı. Hafız Hakkı Bey parçalanmakta olan bir dünya imparatorluğunu ve Balkan Harbi'nin bütün trajedisini yaşamış bir ordunun genç subaylarındandır. Kendi kız kardeşi dahil milyonlarca kardeşin onulmaz dertlerde terk edilmesinin acısıyla saldıracaktır Kafkas dağlarına. Kendi gibi yüzlerce genç subayla, on binlerce askerle. Balkanlar kaybedilmiştir madem, o zaman Kafkasları kurtarmak lazımdır. Kars'ı, Batum'u, Ardahan'ı, Sarıkamış'ı. 93 Harbi ile kaybettikleri topraklarını ve düşmana bırakılan mezarlarını kurtarmak lazımdır. Aslında bütün duygusallığı ve insancıllığının yanı sıra genç komutan Hafız Hakkı Bey, Balkan Harbi sırasında yaşanan rezaletin sebeplerini de yazmıştır Bozgun adlı kitabında. Açlığın, susuzluğun, ölümün her gün görülen binlerce çeşidinin, yaralıların perişan halinin en sağlam yürekli, demir sinirli insanları bile sarstığını o da bilmektedir. Köprüköy Harbi'nde askerlerin cesaretle dövüşmesi ve kesin zaferin ordu komutanının güçsüzlüğünden kaynaklandığı yolundaki haberler onu da etkilemiş, 29 Kasım günü Erzurum'a gelen Hafız Hakkı Bey birkaç günlük incelemeler sonucunda fikrini değiştirerek bir kuşatma harekatıyla Rus ordusunun yok edilebileceğini ve hatta Kars Kalesi'ni bile alabilecek bir taarruz hareketinin mümkün olduğunu 3 Aralık 1914 günü Enver Paşa'ya bir raporla bildirmiştir. Kurmay Albay Hafız Hakkı Bey, Genelkurmay 2. Başkanı. Rusların sağ cenahına taarruz mümkündür. Sol cenahlarına doğru ilerlemek mümkün ise de Aras Nehri'ni geçmek zordur. Fakat ordu kumandanı Hasan İzzet Paşa ve Kurmay Başkanı Felix Güzel tereddütlüdür, metanet sahibi değillerdir. Cephede 11. Kolordu ile sahra topları ve kale topları kalsın. İt tarafındaki kuvvetleri, 9. ve 10. Kolorduları ben kumanda edeyim. Hasan İzzet Paşa da her iki gruba kumanda etsin. Ordu komutanını değiştirmek uygun değildir. Albay Aziz Samih İlter, 3. Ordu İhtiyat Tümen Komutanı. Bu sırada Miralay, yani Albay Hafız Hakkı Bey, Bahattin Şakir Beyler fırka karargahına geldiler. Cepheyi görmek için Hafız Hakkı Bey'le Taşlıtepe'deki topçu mevziğine gittik. İstanbul'dan teşriflerinin sebebini sordum. Anlayamadın mı dedi. Anladım. Etraftaki dağların büründüğü karların derinliğini gösterdim. Hatta bu mevsimde muharebenin ilanında vakitsizliğinden bahsettim. Dedi ki, ben de bu fikirdeyim. Ancak başlayan bu harbi iyi bitirmekten başka düşünülecek şey kalmamıştır. O halde kışı olduğumuz yerlerde geçirip ilkbaharda taarruz etmek lüzumunu anlattım. Hafız Hakkı Bey dedi ki, ilkbaharda sulh olması ihtimali vardır. Böyle olursa sulh masasına hangi işimizle oturacağız? Çorbada pirinci çok olanın hissesi de çok olur. Bu yüzden mutlaka bir taarruz yapmalıyız. O günlerde albaylığa yükseltilen Hafız Hakkı Bey, Erzurum Devazım İdaresi Başkanı'na, Allah aşkına Sivas, Diyarbakır ve Mamuretül Aziz valilerine emir veriniz. Birkaç bin deve ve mekkarı ile un, peksimet, arpa ve varsa pamuklu mintanı hemen yola çıkartsınlar ve yolda bırakmadan Erzurum'a kadar getirsinler. Yoksa bu gidişle ordu varlık içinde aç kalacaktır diye telgraf çekse de Ruslara taarruz yapılabileceğine inanmaktadır. Zaten Berlin'deki Türk askeri ateşesi de Doğu Avrupa cephesinde halen Ruslarla çarpışmakta olan Almanlardan aldığı bilgiler ışığında aynı kanaattedir.